Aliye'yi uğurlayanlar aynen karşılamaya da gelmişlerdi. Fazla olarak hasta kızını merak eden anne rolünü oynayan Fikriye Hanım'la Profesör Kerim Bey ve zevcesi bu grubun yekununu hem kemiyet yani nicelik hem de keyfiyet yani nitelik itibariyle çok başkalaştırmışlardı. Fikriye Hanım'ın vapur yanaşmadan mendil sallayışları dikkati celbedecek kadar mübalağalıydı. Aliye babasının arkasından vapurdan rıhtıma inince boynuna ilk sarılan gene Fikriye Hanım oldu. Ulviye Hanım'ın terbiyeli bir resmiyetle yolcuları selamlaması, Selma'nın yaşlı gözleri, Doktor Hüsnü'nün fazla sararmış Yağız şehresi, dost ve temiz Cevat'la bir çocuk kadar masum Seniha, daha birkaç yakın dost ve akraba. Aliye'nin birinden ötekine gidip gelen bakışları Kerim Bey'e takılıp kalmamak için ihtina ile saklanıyordu. Fakat ne yapsa, ne kadar da uğraşsa bu gözler zayıf bir saman çöpünün kehribaya, yani kehribar, hafif maddeleri kendine çekebilen fosilleşmiş reçine, saman kapan, doğru sürüklenişi gibi ona doğru süzülüp gitti. Genç kız birer birer kendine uzanan ellerin hiçbirini hissetmedi. Yalnız şu tuttuğu parmaklarının kenetlendiği eli bırakmamak, bu ellerde erimek teşneliği ile şaşkın bir lahza geçirdi. Fakat onlar genç kızın duyan, konuşan bir insan hissi içindeki küçük elinden süratle uzaklaşmıştı. Ali şimdi ilk defa yabancılarla bulunmanın acısını hissederek muzdarip bir itaatle bütün ağızlardan yağan suallere cevap vermeye uğraşıyordu. Gittikçe müşkülleşen vaziyeti gene Kerim Bey bir doktor sıfatıyla idare ederek, Aliye Hanım iyileşmiş olmakla beraber istirahate muhtaçtır. Şüphe yok ki vatanına ve ailesine kavuşmak kendisine heyecan vermiştir. Biz de fazla yormayalım. Sonra Fikriye Hanım'a doğru ilerleyerek, bize müsaade edin hanımefendi, biraz işimiz var, dedi ve Ulviye Hanım'la beraber ayrıldılar. Mütecessis, yani meraklı bir sükutla etrafını tetkik eden Doktor Hüsnü de işe ameli tarafından vaziyet almıştı. Cevat, sen bagajla meşgul ol, ben de bir taksi getireyim. Esasen Selma, Aliye Hanım'la beraber gitmek istiyor, dedi. Aliye ile Selma'yı ilk arabaya bindirdiler. Fikriye Hanım'la Sezai Bey de eşyaların yanında kaldılar. Doktor Cevat muameleyi toparlayınca onlar da ikinci arabayla Doktor Hüsnü ve bir başka dostlarıyla beraber hareket ettiler. Cevat bir randevuları olduğu için karısıyla İstanbul'da kaldı. Onlar yola çıktıkları zaman Aliye'nin arabası Emirgan sırtlarının mücessem bir vehim kadar hayali güzelliği içinde koşuyordu. Aliye'nin elleri Selma'nın elleri içinde ona 8 aylık hasretinin bilançosunu yapıyor ve her durakta çok zayıfsın Aliye derken gözleri yaşarıyordu. Bizi deli ettin Aliye. Ne zaman hastalandın? Bu hastalık niçin bizden saklandı? Mamafi zannederim Hüsnü bir şeyler biliyor fakat beni üzmemek için söylemiyordu. Bereket profesör geldikten sonra doğru haber alabildik. Oğlu vasıtasıyla seninle tanışmış olduğunu, bir gece derse çalışırken uyuyup kaldığın için üşüterek hasta olduğunu, ailenin üzülmemesi için hastalığını saklattığını söyledi. Öyle değil mi Aliye? Öyle Selma'cığım. Fakat müsaade et de izah etmeyi başka bir güne bırakayım. Şimdilik sen söyle, ben dinleyeyim. Yorgunum ve heyecanlıyım. Doğru, haklısın. Zaten profesör de sükun ve istirahat tavsiye etti. Ne bileyim, insan çok defa aklının fetvalarına, yani iznine rağmen makul akıllıca davranmak, akıllı olamıyor. Belki de bu bir irade meselesidir. Fakat Aliye, ben hayatımda Doktor Kerim Bey kadar irade sahibi bir kimse görmedim. İnsanın ona bu kadar da iradeli olmasa diyeceği geliyor. Şahit olduğum vakaları bir gün anlatayım da bak bana nasıl hak verirsin. Hüsnü ile birleşemediğimiz bir nokta. ona karşı anlaşılmaz bir soğuklukla adeta nefret edişi. Aliye'nin yüzü telaş ve üzüntüyle gerildi. Niçin? Bunu ben de anlamıyorum. Profesör ona karşı çok nazik, hatta maaşına zam bile yaptırdı. Bir insan karşısındakinin düşünceleriyle anlaşamayabilir. Fakat prensip ayrılığı olan kimselerin birbirinden nefret etmeleri mi icap eder? Şimdi Selma hislerinin başka bir safhasını gösteriyordu. Ben de ne çabuk seninle dertleşmeye başladım. Ne yapayım Aliye? Kendime bile söyleyemediğim şeyleri sana anlatmaya, sana söylemeye o kadar alışkınım ki. Gerçekten de genç kadın daha birçok şeylerden bahsetti. Fakat Aliye'nin kıldan nem kapan duyguları, Selma'nın bu mevzun dışında söylediği sözlerin hiçbirini duymadı ve bu noktadan bir adım ileri geçmedi. Mütemadiyen dönen bir bostan dolabı gibi kah doldu, kah boşaldı. Fakat hep aynı mihverin, yani ağırlık merkezinin etrafında döndü, durdu. Köşke geldikleri zaman Selma kadar Aliye ile coşkun ve yürekten gelen bir sevgi göstererek alakalanan biri vardı. Rüstem Ağa. İhtiyar adam vazifesinin selahiyet hududunu unutmuş, onlarla beraber yukarı kadar çıkmış, hatta Selma'nın hastaya şezlonga yatırışına, dizlerini örtüye çekişine bile yardım edecek bir şaşkınlıkla benliğinden çıkmıştı. İlk heyecan anı geçtikten sonra o, bu muhteşem odada kendi varlığını yadırgayan ve bu cesareti için kendi kendini azarlayan bir ağırbaşlılıkla son defa Aliye'ye yaklaştı ve "Kasavetlenme, üzülme, tasalanma küçük hanım, tez iyi olursun. Derdi veren dermanını da vermesini bilir. Paşam öyle söylerdi." diyerek çamurlu ayaklarından halıların üstüne izler bıraka bıraka çekilip gitti. Artık iki arkadaş karşı karşıya kalmışlardı. Selma heyecandan dağınık ve birbirine uzak mevzulara temas ediyor, daldan dala zıplayan bir kuş gibi hiçbir sözün üstünde durmuyordu. Beyefendi çok neşesiz Aliye. Herhalde istirahat için çıktığı bu küçük seyahatte senin hastalığına karşılaşması ona fena bir sürpriz oldu,